Ayrım 62, Kızılmars, Kim Stanley Robinson, sayfa 573. Kahire fiili olarak şehirdeki kimse tersini öne sürmediği ve diğer büyük çadır şehirler gibi geçen ay yörüngeye girmiş olan BMM-İB polis gemilerinin yörüngeyi tarayan lazerleri altında çaresiz kaldığı için BMM-İB'nin denetimi altındaydı. Ayrıca savaşın başında Kahire sakinlerinin çoğu Arap ve İsviçrelilerden oluşuyordu ve en azından Kahire'de bu her iki ulusun insanları sadece başlarına bir şey gelmemesi için çabalıyor gibiydiler. Buna rağmen oraya ulaşan tek mülteciler altı gezgin değildi. Sheffield'daki ve Pavonis'in diğer kısımlarındaki yıkımın ardından Tarsis'ten aşağı sel gibi insan akmıştı. Diğerleri de Marineris'ten yukarıya Noctis labirentlerinin içinden geçerek gelmişti. Şehir kapasitesinin 4 katına ulaşmıştı. Kalabalıklar sokaklarda ve parklarda yaşayıp uyuyordu. Yaşam destek birimi en uç noktaya dek zorlanmıştı. Yiyecekler ve gazlar tükenmek üzereydi. Altı gezgine bunları artık alan makikleri çalışmıyor olsa da inatla işini yapmayı sürdüren havaalanı işçisi bir kadın anlattı. Onları park yerlerine yani alanın sonundaki büyük bir uçak filosunun arasına götürdükten sonra giyinip şehir duvarına kadar 1 kilometre yürümelerini söyledi. 2-16D'yi geride bırakıp bir şehre doğru yürümek Nadia'yı nedensiz bir şekilde sinirlendirmişti. Kilitten geçip içerideki insanların çoğunun her an olabilecek bir basınç kaybına karşı yürüyüş giysileri içinde ve başlıklarını takarak dolaştıklarını görmesi de kadını sakinleştirmedi. Yerel yönetim ofislerine gittiklerinde orada Frank ve Maya ile birlikte Mary Dunkle ve Spencer Jackson'ı buldular. Rahatlayarak birbirlerini selamladı herkes fakat çeşitli maceralar dinleyecek vakitleri yoktu. Frank bir ekranın karşısında oturuyor ve sesinden anlaşıldığı kadarıyla yörüngedeki biriyle konuşuyordu. Kucaklaşmalardan uzak durup varlıklarının farkında olduğunu belirtmek üzere onlara el sallayarak konuşmasını sürdürdü. Anlaşılan hala çalışmakta olan bir ya da birden fazla iletişim sistemine girmişti. Çünkü ekranın önünde şu ya da bu yüzle konuşarak sadece biraz yudumlamak veya başka bir yer aramak için duraksayarak eski yoldaşlarına ikinci bir bakış atmaksızın 6 saat daha geçirdi. Sürekli bir öfkeye kapılmış gibiydi. Çene kasları ritmik olarak açılıp kapanıyordu. Bunun dışında her zamanki gibiydi. Açıklıyor, ders veriyor, tatlı dil kullanıyor ya da tehdit ediyor, sorguluyor ve aldığı yanıtları sabırsızca yorumluyordu. Başka deyişle eski tarzıyla yönlendiriyor ve iş bitiriyordu. Ama kızgın, keyifsiz, hatta korkuya kapılma sınırındaydı. Sanki uçurumdan aşağıya yürüyüp gitmiş ve şimdi nasıl yukarı çıkacağını tartışıyor gibiydi. Sonunda ekranını kapattığında koltuğunda geriye yaslandı ve abartılı bir biçimde iç çekti. Ardından sandalyesinden sertçe doğrulup onları selamlamaya geldi. Bir elini kısa bir süre için Nadia'nın omuzuna koydu. Bunun dışında onlara karşı kabaydı ve nasıl Kahire'yi gelmeye başardıklarına karşı tamamen ilgisizdi. Sadece kimlerle nerede karşılaştıklarını ve bu dağınık toplulukların ne durumda olup neye niyetlendiklerini bilmek istiyordu. Grupların konumlarını öğrenir öğrenmez 1-2 kere ekranına döndü ve onlarla bağlantı kurmayı başardı. Ve adamın bu becerisi gezginleri şaşkına çevirdi. Çünkü herkesin kendileri gibi hat dışı olduğunu düşünüyorlardı. BMM-İB bağlantıları diye açıkladı Frank bir elini esmer çenesinde gezdirerek. Bazı kanalları benim için açık tutuyorlar. Niye dedi Saks? ''Çünkü ben bunu durdurmaya uğraşıyorum. Bir ateşkes, ardından genel bir af, ardından herkesin katılacağı bir yeniden inşa için uğraşıyorum.'' ''Kimin yönetimi altında?'' ''BMM-İB'nin elbette ve ulusal ofislerin.'' ''Fakat BMM-İB sadece ateşkesi mi kabul ediyor?'' diye atıldı Saks. ''Bu arada asiler de sadece genel afı mı kabul ediyor?'' Frank ters bir tavırla başını sallayarak onayladı. ''Ve her ikisi de herkesin katılacağı bir yeniden inşadan hoşlanmıyor.'' Fakat şu anki durum öylesine kötü ki bunu kabul edebilirler. Kablo indiğinden bu yana 4 akifer daha havaya uçtu. Hepsi de ekvatorda ve bazıları bunun bir etki tepki olduğunu söylüyor. En başını sallayarak karşı çıktı ve Frank bunu görmekten hoşnut göründü. Sonuçta kırılıp açılmışlar bundan oldukça eminim. Çazma Borealis'in boğazlarından birini parçalamışlar ve şimdi Borealis'in kumullarına doğru akıyor. ''Kutup başlığının ağırlığı büyük olasılıkla onu oldukça büyük basınç altına sokuyordur.'' dedi. Acheron grubuna neler olduğunu biliyor musun diye sordu Sax Frank'a. Hayır, kayboldular. Arkadia olan gibi olabilir korkarım. Nadia'ya bakıp mutsuzca dudaklarını büzdü. Sanırım işe dönsem daha iyi olacak. Fakat yeryüzünde neler oluyor diye ısrar etti en. Bütün bu olanlara BM ne diyor? Mars bir ulus değil, bir dünya kaynağıdır diye kederli bir şekilde alıntıladı Frank. İnsan malzemesinin temeli bütün olarak böylesine derin bir yara almışken, burada yaşayan azıcık insanın kaynakları denetlemesine izin verilemeyeceğini söylüyorlar. Bu büyük olasılıkla doğru derken buldu Nadia kendini. Sesi kulak tırmalayıcıydı, hırıltı gibiydi. Kadın kendisini sanki günlerce konuşmamış gibi hissetti. Frank omuzlarını silkti. Sanırım bu yüzden uluslar ötesileri bu kadar serbest bıraktılar. Burada bana öyle geliyor ki BM polisinden çok onların güvenlik birimleri var dedi Sax. Doğru dedi Frank. Kendi barış koruyucularını getirme kararını vermek BM'nin epey zamanını aldı. Pis işin başkası tarafından yapılmasını aldırmıyorlar. Elbette ki hayır. Ya yeryüzü diye yeniden sordu Anne. Frank omuz silkti. Yediler grubu olayları denetime alıyor gibi. Başını salladı. Bunu buradan söylemek güç. Gerçekten güç. Başka aramalar yapmak üzere ekranına döndü. Diğerleri de yemek yiyip temizlenmeye, uyumaya, arkadaşlarını ve tanıdıklarını, ilk yüzden başkalarını bulmaya, yeryüzünden gelen haberleri öğrenmeye gittiler. Uluslar ötesilerin dümen suyunda gidenler güneydeki yoksullarca yok edilmişti. Ama anlaşılan uluslar ötesiler yediler grubuna sığınmış ve kabul görüp yedinin dev orduları tarafından korunmuşlardı. Birkaç gündür 12. ateşkes denemesi sürüyordu. Yani kendilerini toplamaya uğraşarak geçirecekleri bir parça vakitleri vardı. İletişim odasına uğradıklarında Frank hala oradaydı. Daha da kesin bir tavırla neşesiz ve koyu bir öfkeye kapılmış, sonsuz bir kabusa benzeyen ekran diplomasisinde yolunu bulmaya çalışarak telaşlı, küçümseyici, keskin bir tonla konuşmayı sürdürüyordu. Artık birilerini bir şeylere kandırmanın ötesindeydi. Tamamen bir irade savaşı veriyordu. Bir dayanak noktası olmaksızın ya da dayanak noktalarının en güçsüzüyle genel olarak eski Amerikan bağlantıları ve hepsi de olaylardan ve TV karartmalarından etkilenmiş bir dizi ayaklanma lideriyle şahsi görüşmesinden ibaret kaldıracıyla dünyayı kıpırdatmaya çalışıyordu. BMM, İB ve uluslar ötesi güçler kentleri birbiri ardına ele geçirirken bunların her ikisi de Mars'ta gün geçtikçe önemsizleşiyordu. Frank süreci gücünün yetmediği yerde öfkesiyle yönlendirmeye çalışıyormuş gibi geldi Nadia'ya. Adamın çevresinde olmaya artık katlanamadığını fark etti. Olaylar onun karanlık tavırları olmadan da yeterince kötüydü. Fakat Sax'ın yardımıyla Frank Vega ile bağlantı kurup oradaki teknisyenlerle mesaj aktarımını yapmaları için anlaşarak yeryüzüne bağımsız bir sinyal göndermeyi başardı. Bunun anlamı da aktarım ve alım arasında birkaç saat demekti. Fakat birkaç uzun günün ardından Dışişleri Bakanı Wu ile 5 şifreli mesaj alışverişi yaptı ve yanıt mesajlarının beklenildiği gecelerde Vega'daki insanlar boşluğu onların görmedikleri Terra haber programlarıyla doldurdular. Bütün bu haberler Mars'taki duruma değindiklerinde ayaklanmayı suçluların ve özellikle de özel mülkiyete öfkeli bir şekilde anlamsızca zarar veren ve çok sayıda masum sivili katleden kaçak Korolyov mahkumlarının yol açtığı küçük bir karışıklık olarak nitelendiriyordu. Akifer patlamalarının uydu görüntülerinin yanı sıra Korolyov'un dışındaki donmuş çıplak gardiyanların görüntüleri geniş bir yer tutuyordu bu haberlerde. En şüpheci programlar bunların ve Mars'tan gelen diğer tüm görüntülerin BMM-İB tarafından sağlandığını belirtiyor. Çin ve Hollanda'daki bir takım istasyonlar BMM-İB raporlarının güvenilirliğini bile sorguluyordu. Ama olayların alternatif bir açıklamasını sunamıyorlardı. Ve Terra medyası olayları büyük ölçüde uluslar ötesilerin açısından yayıyordu. Nadia bunu belirttiğinde Frank öfkeyle güldü. Elbette dedi küçümseyerek. Terra haberleri uluslar ötesidir. TV'nin sesini kapattı. Adamın arkasında oturan Nadia ve Yeli sanki sessiz görüntüleri daha iyi duymalarını sağlayacakmışçasına bambu sedirde içgüdüsel olarak öne uzandılar. Dışarıdaki dünyanın gelişmelerinden 2 haftalık uzaklaşmaları onlara 1 yıl gibi görünüyordu. Ve şimdi kendilerinden geçmiş bir halde alabilecekleri her bilgiyi bütün güçleriyle emerek ekrana bakıyorlardı. Hatta yeni sesi açmak için ayağa bile kalktı. Fakat Frank'in başı öne düşmüş bir şekilde sandalyesinde uyuduğunu gördü. Dışişleri Bakanlığından bir mesaj gelince Frank sıçrayıp uyandı, sesi açtı, ekrandaki küçük yüzlere baktı. Kaba bir tavırla bir yanıt verdi. Ardından gözlerini kapatıp yeniden uyudu. Vega bağlantısının ikinci gecesinin sonunda Bakan Wu'dan iletişimi yeniden sağlamak üzere New York'taki BM'ye baskı yapma ve durum değerlendirilinceye dek her tür polis eylemini askıya alma sözü aldı. Wu ayrıca uluslar ötesi kuvvetlerin yeryüzüne geri çağrılması için de uğraşacaklardı ki Frank bunun olanaksız olacağını belirtti. Frank Vega'ya son bir teşekkür gönderip hattı kapattığında güneş birkaç saattir yukarıdaydı. Yeli zemine uzanıp uyuyakalmıştı. Nadia kas katı bir halde doğruldu ve çevreye bakınmak için ışıktan yararlanmak üzere parkta gezintiye çıktı. Çimenlikte ısınmak için üçlü dörtlü gruplar halinde uyuyan insanların üzerinden geçmesi gerekti. İsviçreliler büyük mutfaklar ve şehir duvarına dizilmiş tuvaletler kurmuşlardı. Bir inşaat alanı gibi görünüyordu ve ansızın gözünden yaşların boşandığını fark etti. Yürümeyi sürdürdü. Gün ışığında çevrede yürüyebilmek güzel bir şeydi. Sonunda yerel yönetim ofislerine döndü. Frank bir sedirde uyuyan Maya'nın yanında duruyordu. Kadına boş bir ifadeyle bakmaktaydı. Sonra başını kaldırıp uykulu gözlerle Nadia'ya baktı. Gerçekten tükendi. Herkes yorgun. Hellas nasıldı? Sular altında. Adam başını salladı. Saks buna bayılıyor olmalı. Ben de bunu söyleyip durdum. Fakat sanırım onun için aşırı denetim dışı. Ah evet, gözlerini kapadı. Bir iki saniye uyur gibi göründü. Arkadi için üzüldüm. Evet, bir sessizlik daha. Bir kız gibi görünüyor. Bir parça. Aslında Nadia Maya'nın yaşlı göründüğünü hiç görmemişti. Hepsi de 80'lerine merdiven dayamışlardı. Tedavi olsun olmasın bundan kaçınamazlardı. Zihinlerinde yaşlıydılar. Vega'dakiler bana Phyllis ve Clark'ta kalan insanların bir acil durum roketiyle onlara geçmeye çalışacaklarını söylediler. Onlar ekliptik düzleminin dışında değil miydi? Şimdi öyleler ama Jüpiter'e yaklaşmayı ve onu geri salınım sistemi olarak kullanmayı deneyecekler. Bu da 1-2 yıl alır değil mi? 1 yıl kadar. Umarım tamamen kaçırır veya Jüpiter'e düşerler ya da yiyecekleri biter. Anladığım kadarıyla Phyllis'ten pek hoşnut değilsin. Sürtük, bunların çoğundan o sorumlu. Kullanıma giren her metal parçası için sözler vererek uluslar ötesileri buraya çekti. Bütün o insanlar arkasında olursa Mars kraliçesi olacağını umdu. Onu orada Clark'ta gezegene yukarıdan küçük teneke bir tanrı gibi bakarken görecektin. Onu boğabilirdim. Clark kopup savrulduğu zamanki yüzünü görmeyi nasıl da isterdim. Kaba bir kahkaha attı. Maya gürültüye kıpırdanıp uyandı. Onu alıp parkta yiyecek bir şeyler aramaya gittiler. Yürüyüş giysilerine bürünmüş, öksüren, ellerini ovuşturan, ak pamuk topları gibi don buharları püskürten insanlarla birlikte bir sıraya girdiler. Çok azı konuşuyordu. Frank manzaraya rahatsız bir bakış attı. Röşti ve tabuli tepsilerini aldıklarında kendisininkini hızla silip süpürdü ve bilek paneliyle Arapça bir şeyler konuşmaya koyuldu. Alex, Evgenya ve Samantha'nın bazı bedevi dostlarımla birlikte Noctis'e doğru geldiğini söylüyorlar dedi kapattığında. Bu iyi bir haberdi. Alex ve Evgenya'dan en son Phobos'tan fırlatılan bir füzeyle yanıp kül olmadan önce yörüngedeki bir dizi BM gemisini yok etmiş, bir asi kalesi olan Aureon tepesindeyken haber alınmıştı. Bütün bu savaş ayı boyunca kimse Samantha'dan haber alamamıştı. Böylece kentteki bütün ilk yüz o öğleden sonra onları karşılamak üzere Kahire'nin kuzey kapısına gitti. Kahire'nin kuzey kapısı Noctis'in en güneyindeki kanyonlardan birine açılan uzun doğal bir rampaya bakıyordu. Yol kanyon zemininden bu rampaya doğru yükseliyordu ve herkes kanyonun dibine dek inen yolu görebiliyorlardı. Orada öğleden sonraya doğru bir rover kervanı peşinde küçük bir toz bulutuyla yavaş yavaş ilerliyordu. Araçlar rampanın son kısmına yükselinceye kadar neredeyse bir saat geçmişti. Bazı roverları uçurumun yamacına, bazılarını rampanın üzerinden boşluğa savuran büyük alev damlaları ve patlamalar üstlerine fışkırdığında sadece 3 kilometre uzaklarındaydılar. Geri kalan roverlar oldukları yerde kaldılar, parçalandılar ve yanmaya başladılar. Ardından bir patlama kuzey kapısını sarstı ve kendilerini hep beraber duvara doğru fırlattılar. Ortak kanaldan ağlamalar ve çığlıklar geliyordu. Başka hiçbir şey yoktu. Tekrar ayağa kalktılar. Görünüşe göre kapı kilidi iyice sıkışmıştı ama çadırın çatısı hala yerindeydi. Yolun aşağısında incecik katran dumanları doğuya doğru savruluyor, alacakaranlık rüzgarıyla yükselerek Noctis'e yöneliyorlardı. Nadia hayatta kalanlara bakması için aşağıya bir robot rover gönderdi. Bilek panelleri parazitlerle çıtırdıyordu. Parazitlerden başka hiçbir şey yoktu ve Nadia buna şükrediyordu. Başka ne umabilirdi ki? Çığlıklar mı? Frank bilek paneline bir Arapça bir İngilizce küfrediyor ve çaresizce neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Fakat Alexander, Evgenia, Samantha, Nadia robot kameraları korkuyla oraya buraya çevirerek bilek panelindeki küçük görüntülere dehşete kapılmış bir şekilde bakıyordu. Dağılmış roverlar, bir takım cesetler, kıpırdayan hiçbir şey yoktu. Bir roverdan hala dumanlar çıkıyordu. ''Sasha nerede?'' diye bağırdı Yelin'in sesi. ''Sasha nerede?'' ''Kilitteydi'' dedi birisi. ''Onları karşılamaya gidiyordu.'' İç kilit kapısını açmaya koştular. Nadia en öndeydi. Bütün şifreleri giriyor, ardından aletlerle uğraşıyordu. Ve sonunda birinin ona uzattığı küçük bir patlayıcıyı denedi. Geri çekildiler ve kilit bir arbalet oku gibi havaya uçtu. Sonra devam edip arkasındaki ağır kapıyı levye ile açmaya çalıştılar. Nadia içeri daldı ve acil durum konumunda çömelmiş ve başını ceketinin içine sokmuş Sasha'nın yanında dizlerinin üzerine çöktü. Fakat ölmüştü. Yüzünün rengi Mars kızılıydı, gözleri donmuştu. Ya kıpırdaması ya da oracıkta donup kalması gerektiğini hisseden Nadia sıçrayıp ayağa kalktı. Onları getiren şehir içi ulaşım araçlarına doğru koştu, birinin içine atladı ve uzaklaştı. Hiçbir planı yoktu, yönü araç belirliyordu. Arkadaşlarının sesleri bilek panelindeki parazitlerin arasından kafesteki çekirgeler gibi geliyordu. Maya hırçın bir tavırla Rusça bir şeyler bağırıp ağlıyordu. Sadece Maya bütün bunların arasında hislerini koruyacak kadar sağlamdı. ''Yine Phobos'tu'' diye çınladı kadının tiz sesi. ''Oradakiler manyak!'' Diğerleri şoktaydılar. Sesleri YZ'ler gibiydi. ''Manyak değiller'' dedi Frank. ''Bu oldukça rasyonel. Politik bir uzlaşmanın yaklaştığını görüyorlar ve ne kadarını vurursak kar diyorlar.'' ''Katil piçler!'' diye bağırdı Maya. ''KGB faşistleri!'' Şehir içi aracı yerel yönetim ofislerinin önünde durdu. Nadia içeriye, artık eski mavi sırt çantasına rahatlıkla sığan kişisel eşyalarını tıktığı odaya koşturdu. İçini karıştırdı, hala güçlü olan eli bir çantaya ulaşıp çıkarıncaya dek ne aradığını bilmiyordu. Arka dilim vericisi, elbette. Yeniden araca koştu ve güney kapısına doğru sürdü. Sax ve Frank hala konuşuyorlardı. Sax'ın sesi her zamanki gibiydi, şöyle diyordu. ''Bizim aramızdan konumu bilinenler ya burada ya da öldürüldü. Sanırım özellikle ilk yüzün peşindeler.'' ''Bizi avlıyorlar mı?'' diyorsun dedi Frank. ''Bizim elebaşıları olduğumuzu söyleyen bir takım terör haberleri seyretmiştim. İsyan başladığından bu yana içimizden 21 kişi öldü. 40 kadarı da kayıp.'' Şehir içi ulaşım aracı güney kapısına ulaştı. Nadia interkomunu kapatıp araçtan çıktı, kilide girdi, çizmelerini, başlığını ve eldivenlerini taktı. Havayı açtı, kontrolleri yaptı, sonra açma düğmesine bastı ve kilidin boşalıp açılmasını bekledi. Sasha için açıldığı gibi. Sadece geçen ay bir hayat boyu beraber yaşamışlardı. Sonra yüzeye rüzgarlı puslu bir günün ışıltısına, savuruşuna çıktı. Soğuğun o ani elmas ısırışının keskinliğini hissetti. Toz parçacıklarını tekmeleyerek ilerledi ve etrafında kızıl bulutlar yükseldi. İçi oyuk kadın kanları tekmeliyor. Diğer kapının dışında dostlarının ve başkalarının cesetleri vardı. Ölü yüzleri inşaat kazalarında olduğu gibi morarmış ve şişmişti. Nadia bunların bir sürüsünü görmüştü, ölümü defalarca görmüştü ve hepsi de başka bir dehşetti. Ama yine de kasıtlı olarak yapabildikleri kadar çok sayıda korkunç kazalar yaratıyorlardı işte. Bu savaştı, olası her yolla insanları öldürmek. Arkadi ve bin yılı düşündü, iç çekti. son yıllarda genellikle politika üzerine sık sık tartışmışlardı. Senin planlarının hepsi tamamen anakronizm demişti Nadia. Sen dünyayı anlamıyorsun. Hah diye gülmüştü adam, alınmıştı. Bu dünyayı anlıyorum. Yüzünde kadının gördüğü en karanlık ifadeyle söylemişti bunu adam. Ve kendisine vereceği ne zaman verdiğini hatırladı. John için nasıl da ağladığını, öfke ve acıdan nasıl da deliye döndüğünü. Sadece gerekirse demişti kadının tüm karşı çıkışlarına rağmen. Yalvarmıştı, sadece gerekirse. Ve şimdi gerekiyordu. Kadın buna inanamıyordu. Kutuyu yürüyüş giysisinin dar cebinden çıkardı, elinde çevirdi. Phobos batı ufkunun üzerinde gri bir patates gibi duruyordu. Güneş yeni batmıştı ve dağların tepesinden vuran kızılımsı ışık öylesine güçlüydü ki kadın kendi kanının üzerinde duruyor gibiydi. Sanki kendi tozlu plazmasının rüzgarları onu kırbaçlarken kalbinin aşınmış çeperleri üzerinde dikilen bir hücre kadar küçücük bir yaratıktı. Roketler şehrin kuzeyindeki havaalanına iniyorlardı. Alaca karanlık aynaları batı göğünde bir akşam yıldızları kümesi gibi parıldıyordu. Kalabalık bir gökyüzü. Çok geçmeden BM gemileri inecekti. Phobos gökyüzünü 4 saat 15 dakikada aşıyordu. Yani çok beklemesi gerekmiyordu. Yarım ay şeklinde yükselmişti. Fakat artık dış bükeyleşmişti. Neredeyse dolunaydı. Zirvenin tam yarı yolundaydı. Pıhtılaşan gökyüzünde olağan geçişini yapıyordu. Gri diskin içinde hafif bir ışık lekesi görebiliyordu. İki küçük kubbelenmiş krater, Semenov ve Leveykin. Aktarıcıyı kaldırdı ve ateşleme şifresini girdi. Mangala. Bir TV kumandası kullanmak gibiydi. Küçük gri diskin en uç kısmında parlak bir ışık alevlendi. İki hafif ışık söndü, parlak ışık daha da alevlenerek yandı. Hız kaybını gerçekten algılayabilir miydi? Büyük olasılıkla hayır, ama öyle görünüyordu işte. Phobos düşüyordu. 62. ayının sonu, sayfa 582.